Ayrım 18, sayfa 179, 16. kısım. Kızıl Ordu, Berlin'i ele geçirip Alman Reich'ini çökertmek üzere Polonya ovalarından geçerken, arada Henry Lebal'ı Auschwitz toplama kampından kurtarmayı da ihmal etmedi. Adamlarıyla birlikte kamptaki kulübeleri arayarak cesetlerin arasında hala hayatta kalmayı başarabilenleri arayan Rus subayı, bitlerin kaynaştığı bir ranzada yatan örümcek kol ve bacaklı, ruhsuz gözlü, iskelet vücutlu Fransızı gördüğünde adamlarına ''Bırakın zavallıyı'' demişti. ''Görmüyor musunuz? Çoktan ölmüş.'' Lebal'in vücudunu diğer cesetlerin yanına toplu mezara taşıdıkları sırada belli belirsiz bir inilti duyup göz kapaklarında küçücük bir titreme gördükten sonra onun hala hayata sarıldığını anladılar. Lebal, İngilizlere teslim edilip doğduğu kent olan Paris'e dönmesine izin verilmeden önce bir Rus sahra hastanesinde 2 ay kalıp gücünü yeniden toparlaması gerekti. Lebal savaşı atlatmıştı ama bu arada Auschwitz'te önce gaz odasında öldürülen, daha sonra da cesedi fırında yakılan karısını kaybetmişti. Yahudi oldukları için değil, Lebal'ın Fransız Komünist Direniş Örgütü üyesi olması nedeniyle. Son 8 yılda göçmen Rus Yahudisi babasının Paris'te başlattığı Kürt işini geliştirmişti. Fransa giderek Kürt işinde en önemli merkezlerden biri olmuş, Paris'in zenginlerini en iyi Rus vizonu ve samuruyla giydirmeye koyulmuştu. Bunun sonucunda Lebal zengin olmuştu. Kendine Ritz Oteli'nde bir daire tutmuş, Canas'ta görkemli bir villa satın almıştı. Lebal'ın direniş zamanında kurduğu dostluklar Sovyet yetkililerini de etkilemişti. Bu sayede sık sık Moskova'ya gidebiliyor, sonunda Kürt konusunda neredeyse bir tekel oluşturuyordu. Rusların en seçme vizon ve samurunun Avrupa temsilciliğini elde etti. Savaş sonrası yıllarda Amerikan hayat standartlarındaki değişikliklerde Lebal'ın New York'un görkemli 5. caddesinde bir şube açmasına neden oldu. Anlaşılan hayat önceki felaketlere rağmen Henry Lebal için oldukça cömert davranmıştı. Newark Lebal'ın Moskova'daki iş arkadaşlarının da bilmedikleri karanlık bir sırrı vardı. Henry Lebal'ın çalkantılı hayatında tüm ayrıntılarıyla hatırladığı kilometre taşları vardı. Gestapo'nun onu ve Clara'yı tutukladığı gün, Irina Dezov'la tanıştığı gün, bir de Auschwitz felaketinden sonra yeniden yaşamaya başladığı gün. İlkini Paris'in Almanlar tarafından işgal edilmesinden 2 yıl sonra tutuklanmasını hiç unutmayacaktı. Karısının doğum günüydü. Yer altında geçirilen birkaç aydan sonra tehlikeyi göze almış, doğum gününü kutlamak için dışarı çıkmaya karar vermişlerdi. O cumartesi sabahı bir Paris kafesinde Clara ile birlikte oturmuş, nohut kahvesinin ve doyurucu pastaların tadını çıkarırlarken kapı açılmış, içeriye sivil elbiseli 3 kişi girmişti. Lebal, adamların deri pardesülerini, eldivenlerini, yumuşak föt şapkalarını gördüğünde sırtından aşağı buz gibi bir terin indiğini hissetti. Ne de olsa direniş örgütündeki çalışmalarından dolayı aranan biriydi. 3 adam kahvenin ortasında, elleri bellerinde durdu, üstleri olan adamın tiz sesi Lebal'ın kulaklarından bir daha hiç kaybolmadı. ''Papyrion, herkes kağıtlarını hazırlasın.'' Daha sonra da Gestapo subayını sırıtarak yaptığı kafenin duvarlarında çın çın öten şaka. Aranızda Yahudi varsa şimdiden dua etmeye başlasın. Gestapo görevlilerinin kahkahası hala Henry Lebal'ın kulaklarındadır. Karısının kanı çekilen güzel yüzüne baktı. Lebal o ilkbahar sabahı duyduklarını hiç unutmayacaktır. Buz gibi bir korku. Vücudunun her noktasından ter boşaldı. Yüreği sanki kulaklarında atıyordu. Kulakları patlayacak gibiydi. O bir resistanttı. Daha da kötüsü Yahudi bir resistant. 3 adam belgeleri inceleyerek kafeyi dolaştı. Lebal'ın masasına gelen grubun lideriydi. Clara'ya gülümsedi. Sonra Lebal'a döndü. Papyrion bitti. Lebal hemen kağıtlarını uzattı. Gestapo subayı uzun boylu, ince yüzlü, delici mavi gözlüydü. O yüz Lebal'ın bundan sonraki hayatında gece gündüz gözlerinin önden gitmeyecek yüzdü. Gözler belgelerdeki fotoğraflarla Lebal'ın yüzü arasında gidip geldi. Gestapo görevlisi sanki bir konuda karar vermekte zorlanıyor gibiydi. Gözleri kısıldı. Lebal ellerinin titrediğini, bunun da adamın gözünden kaçmadığını anladı. Alman soğuk bir tebessümden sonra ''Bu belgeleri nereden aldınız?'' diye sordu. Lebal adam konuşurken kafeyi saran sessizliği duyabiliyordu. Karısının da gergin bir yüzle baktığını gördü. ''Marsilya'dan efendim.'' Lebel saygılı davranmaya, heyecanını göstermemeye gayret ediyordu. Belgelerin verildiği yer kağıtların üzerinde yazılıydı. Lebel kendi geçmişini saklamış, direnişin düzenlendiği sahte belgeleri kullanmaya başlamıştı. Yeni soyadı Claudel'di. Sahte belgeler 6 ay boyunca bir sorun çıkarmamıştı. Ama Lebel şimdi karşısındaki Gestapo subayının bir şeylerden kuşkulandığını sanıyordu. Alman görevli belgeleri incelemeyi sürdürdü, sonra bakışlarını kaldırdı. ''Neyle meşgul oluyorsunuz Herr Claudel?'' Lebel yutkundu, ne iş yaptığı belgede yazılıydı. ''Satıcılık yapıyorum.'' Durakladı, kararlı görünüp tehlikeye atılmayı denedi. ''Belgelerimizde bir sorun mu var? Hiç sorun olmaması lazım.'' ''Bu benim bileceğim bir şey.'' diye kestirip attı Gestapo subayı. Sonra Lebel'in karşısına döndü. Clara'nın üst dudağında küçücük ter damlacıkları birikmişti. Kucağındaki peçeteyi avuçlayan elleri titriyordu. Gestapo görevlisi Clara'nın korktuğunu hissetti. Bakışlarını Lebel'a çevirip, ''Karınız, Herr Claudel,'' dedi. ''Sanki bir şeyden korkuyormuş gibi. Acaba neden korkuyor?'' Alman'ın sorusu bir suçlama gibi havada asılı kaldı. Lebel midesinin bulandığını hissetti, bütün sükunetiyle cevap vermeye çalıştı. ''Kendini pek iyi hissetmiyor da.'' Alman Clara'ya döndü. ''Öyle mi? Peki sorun ne, Frau Claudel?'' Clara artık kontrol edemeyeceği ölçüde gergindi. Lebel hızla düşünmeye çalıştı. İnce yüz onlarla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu çünkü bir tuhaflık olduğunu sezmişti. Clara koyu saçları ve yüzüyle Yahudi olduğunu belli ediyordu. Özelliklerini gizleyebilmek için ustalıkla bir makyaj yapmış olmasına rağmen Lebel bu makyajın yeterli olmayacağından korkuyordu. Gestapo subayı gözlerini Clara'dan ayırmadı. ''Evet, Frau Claudel, nedir mesele? Dilinizi mi yuttunuz?'' Lebel bir girişimde bulunması gerektiğine karar verdi. ''Bakın efendim,'' diye araya girdi. ''Karımın sağlığı sizi ilgilendirmez. İkimiz de dürüst Fransız vatandaşlarıyız. Eğer ille de bilmeniz gerekiyorsa, karımın ruhsal bir sorunu var. Üstelik bu ısrarınızla da işi daha da güçleştiriyorsunuz. Şimdi eğer kağıtlarımızı incelemeniz bittiyse lütfen onları iade edin.'' Elini kararlı bir biçimde uzattı, titrememesi için büyük güç harcadı. Gestapo subayı belgeleri yavaşça uzatmadan önce yüzünü buruşturdu. ''Özür dilerim Herr Claudel,'' dedi terbiyeli bir sesle. ''Karınızın iyileşeceğini umarım. Kahvenizin ve pastanızın tadını çıkarın.'' Almanlar gitti. Lebel vücudunu saran rahatlama ve zafer duygusunu bastırmakla güçlük çekti. Bu duygu uzun sürmedi. Almanlar o gece geri geldiler. Lebel saklandıkları evin önünde lastik seslerini, kapıya vurulan yumrukların gümürtüsünü duydu. Işığı yakıp yastığın altına gizlediği tabancasına uzandığında kapı kırılıp devrildi. Başlarında sabah kahvede gördükleri ince yüzlü, yüzünde pis bir gülümsemeyle altı sivilin başında odaya daldı. Deri eldivenli yumruğunu Lebel'in suratına patlattı. Lebel yerdeyken adam kontrol edilmez bir öfkeyle kaburgalarını tekmediyordu. ''Ayağa kalk Yahudi, ayağa!'' dedim. Onu sürükleyerek ayağa kaldırdıklarında iki kaburgası kırılmış, omzu çıkmıştı. Ötekiler dairenin içine dağılmış, odaların altını üstünü getiriyorlardı. Haykıran karısını sürükleyerek yataktan çıkardılar, zorla aşağıya indirdiler. Ondan sonra olanlar karma karışık, acı dolu bir anıydı. Lebel o günden sonra yaşadığı kabusu hiç unutamadı. Clara'dan ayrılış, Gestapo'nun Foch Caddesi'ndeki hücrelerinde sorgulama, karısının yeni bir hayata başlamak için Polonya'ya gönderildiğini söylediklerinde Lebel bunun büyük bir yalan olduğunu da anladı. Gestapo ona bir hafta boyunca işkence yaptı. Direniş bağlantılarıyla ilgili bilgi almaya çalıştı. Yediği dayaklara, gördüğü işkenceye, uykusuz geçen gecelere rağmen dayandı. Onlara tek bir kelime bile söylemedi. İki gün sonra Auschwitz toplama kampına gönderilmek üzere bir hayvan vagonuna tıkıldı. Orada iki yıla yakın bir süre boyunca acılı bir aşağılanma içinde yaşadı. Hayatta kalmak istediği için ölmedi. Irina Dezov'la ilk kez orada karşılaştı. 20 yaşlarında genç bir Kızıl Ordu şoförü olan Irina, yakalandıktan sonra bitkin Rus tutsaklarla birlikte Auschwitz'e getirilmişti. Bir süre sonra Lebel'in hayvan vagonlarına yüklenip kampa getirilen tutukluların elbiselerini ayırdığı depoda çalışmaya gönderildi. Irina Dezov güzel bir kadındı. Korkunç kamp koşullarına rağmen yaşam sevgisini ve canlılığını hiç kaybetmedi. Tutukluların damıttığı kaçak botlanın keyfini çıkarmaktan da geri kalmadı. Level, iyi Rusça konuşmasına rağmen yan yana çalıştıkları o 2 ay boyunca onunla hemen hemen hiç konuşmadı, ta ki karısının başına gelenleri kesin olarak öğrendiği güne kadar. Auschwitz'e geldiği günden beri Clara'nın başına gelenleri merak etmekten yarı çılgına dönmüştü. Yine de karısının hayatta olduğuna inanmak istiyordu. Bir tren dolusu Fransız Yahudisinin ondan 2 gün önce kampa getirildiğini öğrenince, daha önce arkadaş olduğu bir kadın muhafıza karısını tarif edip yardımını istedi. Kadın bir hafta kadar sonra yanına gelip endişelerinde ne kadar haklı olduğunu kanıtladı. Karın buraya getirildiği gün gaz odasında öldü. Sonra da fırında yakıldı. Üzgünüm Henry. Label kadına en korkunç şeyleri duymayı bekleyerek bakmıştı. Yine de duyduklarına inanmak istemedi. Sonra pis ranzasına tırmandı. Bir tesbih böceği gibi kıvrılarak ağladı. Aklından birbirini izleyen resimler ve anılar geçti. Clara ile ilk tanıştığı gün. O gün ne kadar masum göründüğü, içinden nasıl onu koruma isteği geçtiği. Clara'ya onu sevdiğini ilk kez söylediği gün, ilk sevişmeleri, vücudunu kaplayan üzüntü ve özlem dayanılmaz oldu. Sonunda ranzasından sürüklenerek de olsa kalkmayı başardı. Kamp üniformasını üstünden çıkarıp yukarıdaki ranzaya sıkıca bağladı. Sonra boynunu halkaya geçirip vücudunu saldı. Yavaş yavaş boğulurken bir çığlık duydu. Henry! Irene koşarak kulübeye daldı, onu kurtarmaya çalıştı. Label karşı koydu. Ölmek istiyordu. Irene onu dinlemedi. İkisi birlikte yere yuvarlandı. Label genç kadını tekmeleyip yumrukladı. ''Git buradan, bırak öleyim.'' ''Hayır Henry, hayır.'' Henry'yi sakinleştirmek, sonra yeniden ranzasına yatırmak Irene'nin epey zamanını aldı. Ranzasına uzandığında yeniden dertop oldu, ağlamaya başladı. Irene elini adamın omzuna koydu. Olanları muhafız kadından duydum. Buraya seni görmeye, teselli etmeye gelmiştim. Gözyaşları Henry'nin yanaklarından süzülüyordu. Bıraksaydın şimdi ölmüş olacaktım. Beni neden durdurdun, neden? Buna hakkın yok. Hakkım var Henry Level. Biz Yahudiler birbirimize destek olmalıyız. Sen ve ben hayatta kalmalıyız. Beni duyuyor musun? Level Irene'nin yüzüne baktı. Sen bir Yahudi? Evet, ben bir Yahudi. Ama Almanlar bilmiyor. Neden söyleyeyim ki? Zaten ellerinde yeterince Yahudi var. Label kızın yüzüne baktı, acısı yön değiştirmişti. Neden bana söylemedin? Irene gülümseyip omuzlarını silkti. Bir erkeğin ya da kadının ne olduğunun önemi var mı? Bu benim hakkımda düşündüklerini değiştirir mi? Hayır. İyi, şimdi bundan 1-2 yudum al. Kızın elinde kaçak içki dolu küçük bir şişe vardı. Henry itiraz ettiyse de zorla içirdi. O neşeli Rus kadın yüzüne baktı, gözlerindeki acıma ifadesini gördü. Şimdi Henry Label, şimdi birlikte kadiş söylememizi istiyorum. Sonra işine dönecek ve acını unutmaya çalışacaksın. Bir şeyi hiç unutma. Karının ölümü cezasız kalmamalı. Bir gün bütün dünya bu kampı öğrenmek isteyecek ama bunun gerçekleşebilmesi için birinin hayatta kalması lazım. Beni anlıyor musun Henry Label? Label başıyla onayladı, gözyaşlarını sildi. İrana Henry'nin elini tutup gülümsedi. Hadi şimdi diz çöküp ailen için kadiş söyleyelim. O kadar gerçeküstüydü ki çevresini saran ölümün ve acının ortasında Label genç Rus kızının yanında diz çöktü ve ölüler için yapılan geleneksel duayı okudu. Sonra yeniden ağladı. Irene elini omzuna koydu, sarıldı. En sonunda bir kadının bir erkeği teselli etmek için verebileceği en büyük armağanı sundu, vücudunu. Sevişmek için değil, acısını hafifletmek için, çevrelerindeki pisliğe, yıkanmamış vücutlarına rağmen Henry Label'ın insanlığa olan güvenini yeniden canlandıran birleştirmede özel bir güzellik, değişik bir yumuşaklık vardı. Sonra Irene onu kollarında tutarken kulağına şunları fısıldadı. Sakın unutma benim küçük Fransızım, adalet sadece hayatta kalarak gerçekleştirilir. O günden sonra Henry Label ve Irene Adezov önce dost sonra sevgili oldular. Kamp hayatının sonu gelmez aşağılamalarına birlikte göğüs gerdiler. Mümkün olduğunca güldüler. Her günkü çok sulu pancar çorbası ve kurumuş kara ekmek tayınlarına eklemek için bulabildikleri yiyecek kırıntılarını paylaştılar. Bulabildikleri her fırsatta kaçak içki içip sarhoş oldular. Çevrelerindeki acıyı ve ölüm korkusunu hafifletmek için ellerinden geleni yaptılar. Label, Irene'yi en son Rusların kamptakileri kurtarmalarından 3 gün sonra gördü. Rus tutsakları Rus hatlarının gerisine götürecek kamyona binmeye çalışıyordu. Uzun ve güçsüz bacaklarıyla tırmanmakta güçlük çekiyordu. Sarılıp uzun uzun öpüştüler, yazışacaklarına söz verdiler. Kamyon kampın kapısından çıkarken İran'a gülümseyip el salladı. O gün Lebel, karısının öldüğünü öğrendiği günkü kadar ağladı. Avusturya'da götürüldüğü sağlık kampından Kızıl Haç aracılığıyla Moskova'daki adrese mektuplar gönderdi. Ama aylar geçmesine rağmen hala bir cevap alamamıştı. Irina Dezov'dan bir daha haber alamadı. Sonunda genç Rus kadınının ve bütün yaşadıklarının gerçek olup olmadığını düşünmeye başladı. Lebel savaşı izleyen 5 yıl geçmişini unutmaya çalıştı. Kürklerini giyip Paris podyumlarında yürümek isteyen genç modellerden bazıları onu avutmak için yatağına da girmeye hazırdı. Üstelik kısa süre içinde olsa acısını uyuşturanlardan da oldu ama Irina Dezov hiç aklından çıkmadı. 1 yıl sonra iş için Moskova'ya gitmesi gerekti. İşleri ilerleyince de yolculukları daha da sıklaştı. Yolculuklarından birinde Moskova otelinden çıkarken yolun karşısında bir kadın görüp dondu. Ayakları sanki betona kök salmış gibi yerinden kıpırdayamadı. Kadın Irena'ya benziyordu. Sadece biraz değişikti. İşte o zaman Lebel, karşısındakinin anılarındaki iskelet değil, Auschwitz ilk geldiği günlerdeki dolgun vücutlu, güzel kadın olduğunun farkına vardı. Gördüğü kesinlikle Irena'ydı. Kadın bir tramvaya bindi. Lebel de o zamana kadar hiç yapmadığı bir şey yaptı. Ona eşlik etmesi için görevlendirilen KGB görevlisini atlattı, son anda tramvaya yetişip bindi. Yüreğe çarparak kadının arkasındaki sıraya oturdu. Sonra onu Lenin bulvarındaki apartmana kadar izledi. Adresi not etti, istemeye istemeye otele döndü. KGB görevlisi öfkeden kıpkırmızıydı. Lebel'in Dış Ticaret Bakanlığındaki tanıdıkları çağrıldı, bir açıklama yapması istendi. Lebel hakarete uğramış izlenimini vermeye kararlaştırmıştı. Rusya'nın güvenilir bir dostu olarak daha özgürce dolaşmasına izin vermeleri gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bunu karşılıklı güvenin bir belirtisi olarak görüyordu. Bu güveni kötüye kullanmayacağına söz vermeye de hazırdı. Kaldı ki Moskova'da son derece önemli iş ilişkileri vardı. Yapmaması gereken bir şey yaparak bu ilişkilere zarar vermesi de düşünülemezdi, değil mi? Bakanlık görevlisi belli belirsiz gülümsedi ve ''İmkansız Henry'' dedi. ''Burada işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Tüm yabancılar kuşkuludur. Sen kuşkulu bir şey yapmasan da seni izlemek zorundayız.'' Lebel kızgınlıkla ''Öyleyse sen de şunu kafana sok. New York'ta da, Quebec'te de peşime adam takılmaksızın Kanada ve Amerika'nın en iyi kürklerini alabilirim.'' Adamın yüzü az da olsa soğuldu, sonra gülümsedi. ''Bu bir tehdit mi Henry?'' ''Hayır, sadece bir gerçek. Bir şey daha var. Ben Fransa'da komünist dirençlilerle birlikte savaştım. Karımı kaybettim. Düşüncelerimden dolayı Auschwitz'te gönderildim. Sizler benim bir casus olmadığımı bilirsiniz.'' Adam güldü. ''Tabii, senin casus olmadığını biliyoruz Henry ama sen bir iş adamısın, komünist değil. Bu benim bazı sempatilerimin olmasını engellemez.'' Lebel'in sempatileri buharlaşalı epey olmuştu ama iş işti. Kaldı ki Fransa'nın en zengin adamlarının bazıları da savaş sırasında komünist direnişi destekledi. Doğru, yine de istediğini kabul edemem. Lebel cevabı eliyle kenara süpürür gibi yaptı ve ''Öyleyse şunu ciddiyetle düşünmeni istiyorum.'' dedi. ''Sizlerin oynadığı küçük oyunlardan yoruldum artık. Güvenilmez bir okul çocuğu gibi her an izlenmekten bıktım. İstenmeyen bir misafir gibi aranmaktan, tuvalete giderken bile en az 6 gözün bana bakmasından sıkıldım. Artık Avrupa'da sizi temsil edemeyeceğimi sanıyorum. Gerçekten de bu kadar sıkıntıya değmeyecek. Kürklerimi başka yerden de alabilirim.'' Adam bilgiçe sırıttı. ''Ama samur bulamazsın Henry. Samur için bize gelmen gerekecek. Kaldı ki bizi temsil edecek birini hemen bulabiliriz.'' Doğruydu. Rus samuru türünün en iyisi, en aranınaydı ama Lebel son kozunu daha oynamamıştı. ''Rus samuru bulamam ama Kanada'da bir şirket sizinkilere çok benzer bir samur cinsi yetiştirdi. İnan bana, o kürkler şimdiye kadar gördüklerimin en incesi. Yani ya bu oyuna bir son verirsiniz ya da ben Kanadalılarla anlaşırım.'' Lebel ayağa kalkıp gitmeye davrandı. ''Hayır, bekle Henry, eminim bu sorunu çözeriz.'' Bu kadarı yetmişti. Bakanlığın üst katlarına 1-2 telefon, yetkilinin karısına hediye edilen güzel bir samur kürk bütün buzları eritti. Lebel bir yabancı olarak sürekli izlenmeyecek, Sovyet vatandaşlığıyla onurlandırılacaktı. Ertesi gün Lenin bulvarının hemen arkasındaki apartmana gitti. Giderken de izlenmediğinden emin olmak için sık sık durup çevresini gözledi. İzlenmiyordu. Büyük bir riske girdiğini biliyordu. Ama bu riski almaya değer diye düşündü. Bakanlık görevlisiyle oynadığı tiyatro gerekliydi. Rusya'da bir yabancı ile ilişkisi olan her Sovyet vatandaşı izlenir, rahatsız edilirdi. Lebel aptal değildi. Moskova'daki mektuplarının hala kontrol edildiğinden emindi. Telefonlarının dinlendiğini de biliyordu. Bunlarla yaşamaya alışmıştı. Kapıyı çaldı, İrina göründü. Lebel'ı görünce yüzü soldu. Şoku atlattığında Henry'yi iki odalı dairesine aldı. Uzun bir süre sarıldılar, öpüşüp ağlaştılar. Lebel o gün iki şey öğrendi. Birincisi, İrina Dezov'u hala sevdiğini, hiç tahmin edemeyeceği kadar sevdiğini. İkincisi de asıl sorun buradaydı. İrina'nın evli olduğunu, daha doğrusu kamptayken de evli olduğunu. Kocası İrina'dan çok daha yaşlı, ciddi görünüşlü bir yüzbaşıydı. Berlin çevresindeki son çarpışmalarda ölmüştü. Lebel kampta yaşadıkları aşktan fazla bir vicdan azabı duymuyordu. Ölümü bu kadar yakınındaki insanlar bulabildikleri her rahatlama yöntemine başvururlardı. Üstelik gerçekten de dürüst bir iş adamı diye bir şey olamazdı. İş hayatında da evlilik dışı ilişkiden çok daha ağır günahlar işlemişti. Kaldı ki İrina aralarındaki ilişkiden pişmanlık duymuyordu. Tam tersine kocasının öldüğü gün bir şişe vodka açtığını, sevinçten sarhoş olana kadar içtiğini itiraf etti. Kocası hayvanın tekiydi. Yaptığı tek iyilik karısına bir emekli aylığı ve Moskova dışında bir daça bırakmak olmuştu. O gün Lebel'ın şimdiye kadar hiç bilmediği, daha sonra bulabildikleri her fırsattan yararlanıp İrana'nın daçasında buluştuklarında da yaşayamayacağı bir yoğunlukla seviştiler. Yıllar sonra buluştukları o ilk gün, sevişmeden sonra yatakta yan yana yatarlarken İrina, Henry'nin görkemli göbeğine dokunup güldü. Artık iskelete benzemiyorsun Henry. Şişmanlamışsın. Benim küçük Fransızım. Seni yine de seviyorum. Doğruydu. Şişmanlamıştı. Ama İrina'nın gözlerinden onu gerçekten de sevdiğini anladı. İrina Dezov da iskeletlikten uzaktı. Vücudu dolgunlaşmış, göğüsleri hatırladığından da çok irileşip dikleşmiş, hayat ve sevişme arzusu hiç azalmamıştı. Ne var ki Henry bütün iyi ilişkilerine rağmen İrina'yı Rusya'dan çıkarmasına asla izin verilmeyeceğini de biliyordu. Stalin Rusyası'ndan kimse çıkamazdı. Muhaliflere çıkış vizesi verilmezdi. Onun yerine vururlardı. Tımarhanelere kapatırlar ya da ömür boyu zindanlarda çürütürlerdi. Göçmen vizesi için başvurmak bile hainlik olarak değerlendirilir. Bunun cezası da idam mangası ya da gulag olurdu. İrina ile her buluşmasında yılda 4 ya da 6 kez, bazen daha da sık, izlenmemek için çok dikkatli olması gerekiyordu. Datça'ya gidebilmek için her seferinde daha incelikli planlar yapmak zorunda kalıyordu. Kusursuz bir ilişki değildi, güvenli olduğu da söylenemezdi. Onu her gördüğünde ilişkilerinin ortaya çıkacağından, daha da kötüsü bitirileceğinden korkuyordu. Yine de Moskova'ya her gelişinde riski göze alıp buluşmaya devam ettiler. Bu da onların ortak sırrıydı. Ayrım sonu, sayfa 190.